Ayırım 18, 4. bölüm, sayfa 211. Samim Vardar oturduğu evin sokağının başındaki ufak bakkal dükkanına girince düğmeleri açık, trenç kotundan dışarıya taşan göbeğini hoplatarak gür sesiyle adeta bağırır gibi konuşmaya başladı. İyi akşamlar Selo. Bakkal Selahattin kasanın arkasındaki iskemlesinden kalkarak gülümsedi, daimi müşterisine ''Ne haber abi? Bu akşam erkencisin bakıyorum, hayrola?'' Şişman adam bilgiç bir eda ile sırıtıp göbeğinden aşağıya kayan pantolonunu çekiştirirken söylendi. Sen bu işlerden anlamazsın Selo. İşin raconu budur. Ara sıra da eve erken dönüp Akrep Sultan'ın gönlünü almak gerekir. Genç bakkal saf saf bakıp sordu. Kimin abi? Akrep Sultan'ın mı? Ha. O da kim oluyor? Yani Nihal yengeme. Ha şunu bileydin. Bakkal sitem edermiş gibi sırıttı. Yapma be abi. Yengeye neden akrep diyorsun ki? İyi insandır o. Hiç akrep gibi soğuk bir hayvana benzetilir mi? Samim Vardar o gürültülü kahkahalarından birini daha koyu verdi. Yahu sen dişi akrebin marifetini bilmez misin? Yo diye mırıldandı genç bakkal. Neyse sen şimdi onu boş ver de bana bir büyük rakı çıkar bakalım. Son aldığım kezzak gibi çıktı ha. Ulan Selo yoksa kaçak rakı mı alıyorsun bir yerlerden? Bak bu da tatsız çıkarsa küllahları değişiriz ha. Aman abi o ne biçim laf? Kaçak olur mu hiç? Bak benden söylemesi. Bana biraz lakerda, sucuk ince doğranmış pastırma da ver. Bir kaba da az Rus salatası koy. Bakkal yerinden fırladı. Müşterisinin isteklerini hazırlamaya koyuldu. Bir yandan da laf yetiştiriyordu. Ne o abi? Bu akşam misafirin falan mı var? Yoksa bir şey mi kutluyorsun? Yok be, biliyorsun bu akşam televizyonda maç var. Şu maçı ağız tadıyla bir seyredeyim dedim. Müşterisinin koyu bir Fenerbahçeli olduğunu bilen genç bakkal takıldı. Kendisi de Galatasaraylı olduğu için her zaman tatlı tatlı atışırlardı. Abi gel sen bu siparişleri gelecek hafta al. Daha iyi olur. Samim merakla bakkala baktı. Nedenmiş o? Yoksa istediklerim dükkanından durup kokuştu mu lan? Bak mayonez bayatsa benden metelik alamazsına bilmiş ol. Yok be Samim abi, mallarım taze de. Siz deplasmandasınız bu akşam. Nasıl olsa puan kaybedeceksiniz. Ağız tadıyla kafayı çekemeyeceksin de. Bırak boğazları Selo. Var mısın iddiaya? Bir büyük rakısına sana iki fark veririm. Tek fark da senin ha? Yok abi ben iddialaşmayı sevmem. Bahse de girmem. Ama işiniz zor. Konuşma oğlum öyleyse. Siz şu Galatasaraylılar ne zaman haddinizi bileceksiniz? Biz haddimizi biliriz abi. Hele siz şu bizim Avrupa'daki başarımıza bir ulaşın sonra konuşuruz. Kes tatavayı Selo. Hadi elini çabuk tut da gideyim. Maçın başlamasına az kaldı. Ha bir de taze ekmek koy poşete. Bakkal siparişleri hazırlayıp poşete doldurdu. Biraz da merak etmeye başladı. Zira sokak sakini komşusu Samim Vardar genellikle veresiye alışveriş yapar. Aylık borçlarını da zamanından pek ödemezdi. Ama şakacı neşeli şem mizacı vardı müşterisinin. Ağzı laf yapan tatlı bir adamdı. Selahattin onu sever, her gelişinde de takılırdı. Bu sefer ödemeyi peşin yapmıştı Samim Vardar. Onun tapu dairesinde memur olduğunu biliyordu. İçinden sırıttı. Aslında bu akşamki kutlamanın Fener maçından değil, rahat dairede yaptığı pahalı bir satış muamelesinden kaynaklandığını anladı. Poşeti eline alan şişman tapu memuru, ''Hadi eyvallah Selo'' diyerek tam kapıya doğru yönelirken birden hatırlamış gibi bakkala döndü. ''Yahu Selo, bizim camgöze de peynir artığı biriktirdin mi?'' ''Tamam abi, Nihal yenge bu sabah gelip aldı.'' ''Sağ olasın Selo, hadi iyi akşamlar.'' ''Güle güle abi, yine beklerim.'' Samim koca göbeğiyle dükkandan çıktı. Ağır ağır evine doğru yürümeye başladı. Az ileride Nur Apartmanı'nın giriş katında oturuyordu. Hava çoktan kararmıştı. Maçın başlamasına da az kalmıştı. Akrep Sultan'ın çoktan televizyonun karşısında masayı hazırladığından emindi. Kapının zilini çaldı. Karısı Nihal, 40 yaşlarının biraz üstünde, kara kuru, samime inat, dal gibi zayıf bir kadındı. Asık bir suratla kapıyı açtı. Daha merhaba bile demeden homurdanmaya başladı. Demek nihayet evin yolunu buldun ha? Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Var tabii hayatım, 7'ye geliyor. Nerede sürttün bu saate kadar? Başlama yine sultanım, ancak gelebildim. Biraz mesaiye kaldık işte. Hep aynı numara. Bari ara sıra değişik bir şeyler uydur. Fazla mesai, fazla mesai. Karısı daha söylenecekti ama elindeki bakkaldan aldığı içi dolu poşeti görünce zevzeklenmeyi kesti. Hiç olmazsa bu gece eli dolu dönmüştü diye düşündü. Samim onun yanağından bir makas alırken çok açım diye mırıldandı. Bak bir büyük şişe rakı aldım. Yanında mezeler de var. Bu gece kafaları parlatalım seninle. Nihal poşetin içindekileri görünce susmuştu. Elinden poşeti alıp mutfağa doğru ilerledi. Samim de onun etsiz butsuz basenine arkadan bir şaplak atarak sevgisini bildiği yöntemlerle açıklamaya çalıştı. Nihal içki sofrası, maç nakli ve hele kocasının hoşnut edecek bir sonuç alınırsa arkasından artık hiç zevk almadığı sevişme dakikalarının geleceğini iyi bilirdi. Asık suratıyla mutfağa yollandı. Samim önce yatak odasına geçti. Soyunup dökündü. Bugün satıştan aldığı bahşişi cüzdanından çıkarıp gardıropta asılı eski bir ceketin cebine tıktı. Yarın işe giderken karısına çaktırmadan yanına alırdı. Maç nakli sırasında karısının gizlice cüzdanını ve o günkü elbiselerinin ceplerini karıştıracağını bilirdi çünkü. Bütün kadın milletinin biraz geri zekalı bulurdu. Kocalarının cüzdanlarını, elbiselerinin ceplerini karıştırmayı bilir ama onların çok basit yöntemlerle paralarını başka yerlere de saklayabileceklerini düşünmezlerdi. Sırtına eski eşofmanlarını giydi. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Sonra gönül rahatlığıyla ufak salonlarına geçip televizyonu açtı. Nihal yemek masasını çoktan kurmuştu. Masanın başına geçip televizyondaki maç öncesi otoritelerle mülakatları, idarecilerle yapılan röportajları dinlemeye koyuldu. Bu arada Nihal mutfakta ufak salonun arkasında mekik dokuyup tabakları yerleştirdiği mezeleri getiriyor, arada bir de çocuk gibi heyecanlanan kocasını süzüyordu. Futboldan nefret ederdi Nihal. Hele bu anlamsız temaşa zevkinin günlük yaşama bu kadar etkili olması sinirlerini bozuyordu. Ahlar vahlar, arada bir küfürler, bağırışıp çağrışmalar, gol sonrası çığlıklar dengesini dahi etkiliyordu. Samim evde karısına hiç yardımcı olmazdı. O kaba ve sakil vücuduyla masanın başına çökmüş, rakı şişesini açarak çoktan demlenmeye başlamıştı bile. Maç süresince gönül alıcı tek bir kelime çıkmazdı ağzından artık. Olsa olsa keyiflendiği zamanlarda tribünlerdeki seyircilerle birlikte evde masanın başında bazı sloganlara yüksek sesle iştirak eder, türküler söylerdi. Sahanda sucukları pişirirken daha şimdiden salondan gelen homurtularını duymaya başlamıştı bile Nihal. Evin kedisi Camgöz, sucuk kokusunu duyunca çoktan pinekledi yerden fırlamış, bacakların arasında dolaşmaya başlamıştı. Siftinerek bacakların arasında dolaşan kediyi ayağıyla iteledi kadın. "Çekil be münasebetsiz hayvan," diye homurdandı. Sanki içinde yılların biriktirdiği mutsuzluğun tek sebebi oymuş gibi. Ama Camgöz hiç orada olmadı. Sahibesinin itelemesiyle biraz uzaklaştı. Sonra yine miyavlayarak yaklaştı. "Aç değilsin, arsız, seni az evvel doyurdum. Koş git içeriye babanın yanına." Kedi sanki söyleneni anlamış gibi hızla oturma odasına koştu. Gözlerini Samim'e dikerek yalanmaya başladı. Samim ise onu görecek hali yoktu. Tüm dikkatiyle takımının rakip kaleye yaptığı atağı izlemekle meşguldü. Neticesiz kalan atakta top out'a gidince ancak odaya gelen karısına bakacak vakit bulabildi. "Gel sultanım, gel. Uzat bardağını da sana da bir rakı koyayım," dedi. Nihal isteksiz görünerek uzun limonata bardağını uzattı kocasının önüne. Aslında arada sırada akşamları o da kocasıyla bir kadeh içmekten hoşlanırdı. Özellikle maç naklinin olmadığı zamanlarda. Kocası haberler ve futbol maçlarının dışında televizyon seyretmez, yemek faslı bitince de gazeteyi eline alır bir koltuğa çökerek okurken uyuyakalırdı. Ta ki Nihal'in seyrettiği film ya da televizyon dizilerinden biri bitinceye kadar. Samim yarıya kadar içilmiş bardağının karısının kadehine tokuşturarak "Hadi bakalım yarasın sultanım," diyerek hoyrat bir yudum aldı rakısından. Samim'in maç bitinceye kadar şişeyi yaralayacağından emindi Nihal. Bol su ilave edilmiş rakının ilk yudumu tatlı geldi kadına. Taze ekmeğin içinden bir lokma sucuğun kaptaki yağına batırarak ağzına attı. İkinci yudumdan sonra da bazen kocasına haksızlık ettiğini düşünmeye başladı. Aslında bakılacak olursa genelde fena adam değildir diye geçirdi içinden. 18 yıldır yuvarlanıp gidiyorlardı işte. Bir devlet memuru ne kadar varlıklı olabilirse o kadar varlıklıydılar. Ay sonlarını daima zar zor getirirlerdi. Ama borçları harçları yoktu. Mütevazi evleri de kendilerinindi. Kötü alışkanlıkları, çapkınlığı da yoktu. Zaten nasıl olsundu ki? Bunlar maddiyatla ilgili konulardı. Çaktırmadan kocasına baktı. Gözleri şimdiden kanlanmış, doğalgazın sıcak ortamında kızaran yüzünü ter kaplamıştı. Eşofman üstünün fermuarını aşağıya çektikten bir haftadan beri değiştirmediği kirli atletinin üstüne sucuğun yağı damlamıştı. Nihal dördüncü yudumdan sonra içki içtiğine pişman oldu. İçine yine karamsarlık bastı. Böyle olacağını biliyordu. Samim tek kelime etmeden televizyon seyrediyordu. Sadece arada sırada tuttuğu takımın oyuncuları pozisyon kaybettiğinde ağzından homurtular yükseliyordu. O akşam ıspanak ve pilav yapmıştı Nihal. Üstüne de kabak tatlısı vardı. Ocağın üstünde hafif ateşe bıraktığı yemeğin altını kapatmak için yerinden kalktı. Half time'a kadar masadan kalktığını farkında olmayacağı kesindi. Nihal mutfağa giderken Camgöz de yeni bir umutla peşinden geldi. Yemeğin altını söndürdü. Pilav zaten Samim gelmeden az önce demlenmişti. Ilıklığı yeterlidir diye düşündü. Kendisi atıştırdığı mezelerle tıkanmıştı. Yemek yiyemeyecekti ama içki onda her zaman tatlı yeme arzusu doğuruyordu. Kayık tabak içindeki kabak tatlısını aldı. Bir iki lokma ondan yiyebilirdi. Tam tatlı tabağını odaya götüreceği sırada birden arkasında hafif bir gürültü duydu. İrkilerek başını çevirdi geriye. Samim top patlasa maç sırasında yerinden kalkmazdı. Kocası olamazdı. Arkasındaki kimseyi göremedi. Sonra Camgöz aradı. Ama o da olamazdı. Zira kediler gürültü yapmadan yürüyen sessiz hayvanlardı. Oysa duyduğu bir ayak sesiydi. Yanlış mı duydum acaba diye kuşkuya düştü. Ne de olsa daireleri toprak hizasındaydı ve sokağın gürültüleri, sesleri, konuşmaları içeriye çok aksederdi. Fazla umursamadı belki, sesi yanlış algılamıştı. Korkak bir kadın değildi Nihal ama nedense bu kez huylanmıştı. Durdu bir kere de karanlık sokağa ve bahçeye baktı mutfağın penceresinden. Tül perdeyi kapattı yeniden. Sokaktan bir iki kişi geçiyordu herhalde. Duyduğum ses onlarınkiydi diye düşündü. Şu sıralar hırsızlık olaylarının çok arttığını duyuyordu. Ne de olsa kendi evlerinde zemin kattaydı ve hırsızlar için uygun sayılırdı. Gerçi bütün pencerelerde demir parmaklıklar vardı ve henüz gecenin bu saatinde herkes ayaktayken hırsızlığa pek teşebbüs edilmezdi. Tam yeniden tatlı tabağı ile odaya döneceği sırada kedinin miyavlamasını işitti. Ama bu normal bir miyavlama değildi. Sanki arsız cam gözün kuyruğuna basılmış, hayvanın canı yanmış gibi kısa ve canhıraştı. Bir fevkaladelik olmasa kedi böyle hırlamazdı. Merakla kapılarak kediye seslendi. Cam göz neredesin oğlum? Gel bakayım. Pisi pisi gel oğlum. Hayvancağız çıkmıyordu ortaya. Oysa kedisini iyi tanırdı. Özellikle tokluk bilmeyen obur cam göz sofra kaldırılıncaya kadar etraflarından ayrılmayan bir hayvandı. Üstelik çağrılınca hangi delikte olursa olsun koşarak mutfağa gelirdi. Evin içinde bir tuhaflık olduğunu sezinledi Nihal. Bu sadece bir sezgiydi. Önce ne olduğunu anlamadığı o ayak sesi, arkasından da kedinin çığlığı. Ne olabilirdi ki? Tatlı tabağını tekrar tezgahın üzerine bıraktı. İçgüdüsel olarak kediyi bulması gerektiğini anladı. Camgöz'ün canını yakan bir şey olmalıydı. Mutfaktan çıktı, ışığı sönük olan ufak koridora baktı. Mutfağın ve yemek yedikleri odanın yanında yanan elektrikleri nedeniyle koridor yarı aydınlıktı. Kediyi koridorda da göremedi. Yemek odasına gitti, kapının ağzından odaya baktı. İçeride her şeyi bıraktığı gibidir. Kocası bütün dikkatiyle televizyon seyrediyordu. Dünyadan haberi yoktu. Maça dalmış gitmişti. Kedinin sesini duymadığı muhakkaktı. Geri döndü. Koridorda birkaç kere daha pisi pisi diye kediye seslendi. Yine cevap alamadı. Artık bir terslik olduğuna inanmıştı. Koridordaki hafif serinliği de o zaman fark etti. Sanki belli belirsiz bir hava cereyanı vardı. Hemen sokak kapısına çevirdi bakışlarını. Yoksa cam göz dışarı mı kaçmıştı? Ama sokak kapısının kapalı olması gerekirdi. Durduğu yerden gözlerini kısıp kapıya baktı yeniden. Tam kapalı değil miydi? Koridorda elektrik yanmadığı için seçemedi. Hemen gidip duvardaki butonu çevirdi. Koridor birden ışığa boğuldu. O zaman kapının 2 santim kadar aralık olduğunu fark etti. Şimdi mesele aydınlanmıştı. Hınzır hayvan mutlaka bir yolunu bulup dışarıya kaçmıştı. Ne de olsa kedilerin kızıştığı mevsimdeydiler. Ama Nihal birden uyandı. Kapının aralık olması imkansızdı. Eve son gelen kocasıydı. Yoksa kapıyı kapattığını sanıp aralık bırakan o muydu? Öyle ya diye düşündü. Kapıyı ona açtığında elindeki bakkaldan aldığı poşeti kendi eline sıkıştırmış ve mutfağa göndermişti Nihal'i. Herhalde maç heyecanından kapıyı arkasından itmiş ve kapının tam olarak kapanmadığını fark etmemişti Samim. Odaya dönüp dikkatsizliğinden dolayı ona çatmak istedi. İçindeki sıkıntıyı dökmek, maraza çıkarmak için iyi bir fırsattı. Gecenin bu saatinde eve bir hırsız girse, soyulsalar ikisinin de ruhu duymayacaktı. Önce kapıyı kapattı ama gidip kocasına çatmaktan vazgeçti. Maraza çıkarmayı maçın bitimine sakladı. Böyle bir hadise için maç sırasında kılını bile kıpırdatmazdı Samim. Hatta söylendiğini bile duymazdı. Nihal öfkelenerek mutfağa döndü. Çok az içtiği rakının üstüne tatlı yeme iştahı şimdi de artmıştı. Ama tam tezgahın önüne geldiğinde yeniden irkildi. Aklına gelen duyduğu o ayak sesini hatırlamasıyla. Kabak tatlısı tabağına uzanan eli havada kaldı. Sakın aralık kalan kapıdan biri içeri girmiş olmasındı. Hemen arkasındaki duyduğu ayak sesinden çok emindi. İçini bir ürperti kapladı, durakladı. Ama bu imkansız bir şeydi. Daireleri ufacıktı. Eve biri girmiş olsa hemen görülürdü. Yemek yedikleri ufak salon ve mutfak kimse olmadığına göre hırsız nerede olabilirdi? Geriye bir tek yatak odaları kalıyordu. Durduğu yerde kaşlarını çattı. Saçma diye homurdandı içinden. Olanaksızdı bu. Sokak kapısını aralık bulması, mutfaktayken arkasından bir ayak sesi duyduğunu sanması anlamsız vehimlere sürüklüyordu kendisini. Kimse olamazdı ufak dairelerinde. Yine de yatak odasına bakmadan rahat etmeyecekti. İçinden yükselen bir uyarı orayı da kontrol etmesini söylüyordu. Aklına gelen ihtimalin saçma olduğunu bile bile mutfaktan çıkıp tuvaletin bitişindeki yatak odasına doğru yürüdü. Kapıyı ardına kadar itip elektrik düğmesini çevirdi. Gözlerini kırpıştırıp boş odaya baktı. Ne görebilirdi ki? Vesvese ile hayalinde ürettiği hırsızı mı? Kapı eşiğinde kımıldamadan odanın dört bir yanına gözlerini gezdirdi. Kimse yoktu tabii. Tam odanın ışığını söndürmek üzere eli düğmeye giderken nazarları birden yatağın üzerine takıldı. Samim gelip odada soyunurken adeti üzere yine sırtındaki giysileri çıkarıp yatağın üzerine gelişigüzel fırlatıp atmıştı. Ne sorumsuz adam diye söylendi içinden. Sırf onun dağınıklıklarını toplamak için biri gerekirdi. Yine de bu akşamki aldığı mezileri düşünerek ceplerini araştırmak istedi. Belki maç telaşı ile satışlardan rüşvet kopardıysa belki saklayacak vakit bulamamıştır diye geçirdi içinden. Yatağa doğru bir iki adım atmıştı ki yerinde mıhlanıp kaldı. Gözleri irileşti birden. Kocasının ceketinin altından sızan kırmızı bir sıvı görmüştü. Ne olabilirdi ki bu? Ürktü. Kımıldayamadı yerinden. Sanki ceketin altında garip bir kabarıklık vardı. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı. İçini tarifsiz bir korku kapladı. Yine de usul usul yatağa yaklaştı. Örtünün üzerindeki kırmızı yoğun sıvıya parmağıyla dokundu. Kandı bu. Hiçbir şey anlamamıştı Nihal. Ödü patladı kadının. Boş bir ceketten kan sızıyordu. Altındaki garip kümbeltiyi anımsadı. Son bir cesaretle ceketi parmaklarının ucuyla kaldırıp bakmaya çalıştı. Gördüğü manzara tüyler ürperticiydi. Cam gözün başı kesilmiş, leşi kas katı duruyordu yatağın üzerinde. Titremeye başladı, ağzından dehşet dolu bir çığlık boşaldı. Ne var ki Nihal kendi çığlığını duyamadı. Önce korkudan salıverdiği feryadın ağzından çıkmadığını sandı. Ama sonra bunun nedeninin arkasından uzanan çok güçlü bir elin ağzını kapatmasından kaynaklandığını anladı. Arkasında meçhul biri vardı. Cam gözün başını kesip öldüren biri. Öylesine korkmuş ve paniğe kapılmıştı ki bütün muhakeme gücü sanki dumura uğramıştı. Davranışlarındaki kontrolü kaybetmiş, çırpınmaya başlamıştı. Çaresizliğini çabuk anladı. Zaten her şey çok çabuk cereyan etmişti. Daha fazlasını düşünmeye fırsatı olmadan ucu kanlı sert bir metalin birkaç saliselik zaman içinde gözlerinin önünde hareket ettiğini, sonra da o sert metalin boynuna saplandığını hissetti. Acı çekiyor, gözleri kararıyordu. İnlemek istedi, sesi çıkmadı. Bacaklarının titrediğini, kahredici bir acının dalga dalga bütün benliğini kapladığını duyumsadı. Hiç takati kalmamış, bedeni külçe gibi ağırlaşmıştı. Boynundaki o sert metalin acısı gırtlağına kadar dayanmıştı. Sonra her şey bir anda silindi. Nihal'in arkasındaki katil, kadının öldüğünü anlamıştı. Büyük bir zevkle dudaklarını kamasına çekip çıkardığı kadının boynuna uzatarak birkaç damla kanını emdi. Nedense bu kere kanın lezzetinden hiç hoşlanmamıştı. Birden tiksinerek kadına baktı. Cansız vücut dizlerini kırılarak yere çöktü. Katil hiç telaşlı değildi. İçerideki o şişko göbekli adamın yer yarılsa çıkardığı gürültüyü duymayacağını biliyordu. Kadının bedenini ayağıyla itti. Nihal'in cesedi dizleri ve dirsekleri üzerine dertop olarak halının üzerinde öylece iki büklüm kaldı. Katil tatmin duygusuna erişememişti. Gergin bir şekilde titredi. Doyuma ulaşmak zorundaydı ama içerideki odada sofranın başındaki o şişko adam hiç de iştahını kabartmıyordu. Oysa kana ihtiyacı vardı. İçinin çektiği taze ve körpe kana. Bir an bu aileyi planına aldığı için kendi kendine kızdı. Bunu kardeşi de yapabilirdi. O hasta ve zavallının tekiydi ama kendisi bu hatayı işlememeliydi. Böyle yersiz bir işe neden kalkışmıştı ki? İçine karamsarlık çöktü. Hemen uzaklaşmak istedi. Bu evde daha fazla kalmasının hiçbir anlamı kalmamıştı. O şişko ayyaş bok çuvalına dokunmak istemiyordu. Yüzünün buruşturdu. Tatminsizliğinin sonuçlarını bilirdi. Daha sonra vücudunda kramplar girer, şiddetli baş ağrıları çekerdi. Kanlı bıçağını yerdeki kadının elbisesine sildi ve sessizce koridora çıktı. Bir gölge gibi koridorda açık yemek odasının kapısının önünden süzülebilirdi. Ama aksilik de tam bu sırada oldu. Dana gibi böğüren adamın sesini duydu. ''Neredesin sultanım? Gel gel. Bak bakayım.'' Bana şuradan. Katil koridorda durmuştu. Kapının önünden geçmesi tehlikeli olur. Adamın kendisini her an görebilirdi. O göbekli şişkodan hiç çekinmiyordu ama kendisine görürse o sevimsiz bok çuvalını da öldürmek zorunda kalacaktı. Bu gece şansını kendisine yaver gitmediğini anlamıştı. Bu evde daha fazla vakit geçirmenin, istemediği bir kişiyi bıçaklamanın anlamı yoktu. Sırtını duvara yaslayıp beklemeye devam etti. İnşallah yerinden kalkıp karısını aramaya başlamaz diye düşündü. Adam hala bağırıyordu. Akrep Sultan, hu, neredesin yahu, ses versene. Katil koridorda nefesini tutmuştu. Nihal, yine sessizlik. Evin içine çıt çıkmıyordu. Samim Vardar elinin tersiyle dudaklarında biriken tükürükleri sildi. Yavaş yavaş sinirlenmeye başlamıştı. Kısık sesle homurdandı. Yine kahpeliği tuttu. Aklınca beni protesto ediyor. Ulan kendi evimde bile huzur içinde bir maç seyredemeyecek miyim be? Bu defa daha hızlı ve yüksek sesle gürledi. Ulan Kadir, sağır mı oldun? Duymuyor musun beni? Bak tepem atıyor ha. Kaldırma şimdi beni yerimden. Alkolün etkisi ve tuttuğu takımın ilk devredeki başarısızlığı nedeniyle sinirleri iyice gerilmişti. Samim iskemlesini geri iterek yerinden kalktı. Masanın altındaki terliğini ayağına geçirmeye çalışırken de tökezledi. Katil ise koridorda adamın yerinden kalktığını duymuş, koridora çıkınca karşılaşmaları kaçınılmazdı. Başka çaresi kalmamıştı katilin. Bu adamı bıçaklamak zorundaydı. Hem de hemen. Onun toparlanmasına fırsat bırakmadan bıçağın ileriye doğru uzadıp kapının kapısında beliriverdi birden. Samim henüz terliğini ayağına geçirmiş, yeni ayağa kalkmıştı ki birden evinin içinde hiç tanımadığı bir çehreyle yüz yüze gelmişti. Kanlı gözleriyle adamı süzdü. ''Sen de kimsin ulan?'' diye kükredi. Adamın elinde gördüğü bıçak onu hiç de korkutmamıştı. Dumanlı kafası karşısındakine kötü niyetini idraka mani değildi. Katilin hamle yaptığını görünce bir adım geri attı. Katil çok hızlıydı. Aradaki mesafeyi hızla almış ve bıçağı Samim'in ileri fırlak göbeğine doğru salmıştı. Şişko bok dubası diye vasıflandırdığı ev sahibinin bu ataktan kendisini sıyıracağını hiç düşünmemişti bile. Ama Samim gençliğinde çok spor yapmış biriydi. O fiziğine rağmen beklenmeyen bir hareketle yana kaçmış ve katil masanın üzerine abanmak zorunda kalmıştı. Tabaklar bardaklar devrildi. Fakat bu beklenmedik saldırı karşısında tüm dezavantajlarına rağmen Samim hızla kendisini koruyacak bir araç aramış ve masanın üzerindeki sivri uçlu iri ekmek bıçağını kaşla göz arasında kapmıştı bile. Şimdi odanın içinde ellerinde bıçaklar birbirine saldırmaya hazır iki düşman vardı. Katil sinirli sinirli sırıttı. Ulan bok çuvalı dedi. Seni öldürmeyecektim ama sen kaşındın. Eceline susadın. Artık seni parça parça doğrayacağım. Elimden kurtulamazsın. Samim hala olanları anlamaya gayret ediyordu. Tanımadığı, hayatında hiç görmediği bu herifin nasıl birden ortaya çıktığını ve neden kana kusan bir hiddetle saldırdığını anlamaya çalışıyordu. Ne de olsa biraz çakır keyifti. Ayrıca karşısındaki adam kendinden genç ve hareketliydi. Gerçi o da eski toprak sayılırdı. Böyle itlere kolay kolay pabuç bırakmazdı. Ama kısa bir muhakemeyle şansının daha az olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Şimdi ikisinin de birbirlerinin hamlesini bekliyorlardı. İkinci hamleyi yine katil yaptı ve bu kez başarılı oldu. Elindeki bıçak Samim'in omzunu paraladı. Aslında katilin niyeti boynuydu ama Samim son anda yine biraz geri kaçmış, lakin darbeden tamamen kurtulamamıştı. Acıyla kıvrandı şişman adam ve ağzından sunturlu bir küfür fırladı. O anda son bir gayretle elindeki ekmek bıçağını savurdu, katilin de ağzından bir çığlık yükselmişti. Ama adamı neresinden vurduğunu anlayamamıştı. Birden çok yakından yakındılar. İkisinin de nefesleri birbirinin yüzlerini yalıyordu. İniltiler, küfürler gırla gidiyordu ve küçük odanın zeminindeki halı akan kanlarla kızılası dönmüştü. İkisi de yeni bir hamle yapamadılar. Katil güçlükle birkaç adım geri itti. Yemek masasına yaslandı. Sol kolunun üst adalesinden oluk gibi kan akıyordu. Samim'in de eşofmanının sol omuzu kıpkırmızıydı. Hırıltıyla nefes alıyorlardı. Katil son bir gayretle mırıldandı. İşim bitti bok çuvalı dedi. Samim'in gözleri kararıyordu. Sol omzundaki acı dayanılmazdı. Daha fazla ayakta duramayacağını anladı. Titreyen dizleri üzerine çöktü. Elindeki ekmek bıçağı parmaklarının arasından kaydı. Herif haklı diye düşündü. İşi bitmişti artık. Karşısındaki adam hala ayaktaydı ve hançerini elinde tutmaya başarıyordu. Bir daha üstüne gelirse artık kendini korumaya dermanı kalmamıştı. Ölmek istemiyordu, hele böyle bir ölümü. Olanlardan hala bir şey anlamamıştı. Hiç tanımadığı biri evine Azrail gibi çöküp can almıştı. Artık Nihal'in neden çağrılarına karşılık vermediğini anlamıştı. Bu namussuz herif karısını da öldürmüş olmalıydı. Kendinden geçmeden önce öğrenmek istedi, arzusuyla yanıp tutuştu. Neden diye sordu, neden öldürdün karımı? Katilin kan kaybından solmuş dudakları güçlükle gerildi. O mundar kedi yüzünden diyebildi. Kedi mi? Yani cam göz için mi? Evet, adı ne Hart, ne Halt idiyse. Güçlükle açık tutmaya çalıştığı kanlı gözlerini kırpıştırdı Samim. Sesi hafif öksürerek hırıltılı halde çıktı. Yoksa sen şu kedileri de öldüren manyak mısın? İyi bildin, Samim. Duydukların iyi bildin. Karını ve kendisini öldürdüm. Seni de geberteceğim. Dona kalmıştı Samim. Duyduklarına inanamıyordu. Olayları gazetelerden takip etmişti ama nüfusu yarım milyona yaklaşan şehirde bu piyangonun kendisine de rastlayacağı doğrusu hiç tahmin etmemişti. Sen bir zavallısın diye hırladı. Acınacak bir sapığın teki. Ya sen nesin bok çuvalı? Kedilere zaafı olan pis bir yaratık değil misin? Kan kaybı idrak yeteneğini gittikçe zayıflatıyordu Samim'in. Ama yine de aldığı darbenin öldürücü boyutlarda olmadığını farkındaydı. Tüm bu sorun yarasından akan kandı. Bir an evvel durdurulmazsa gerçekten ölebilirdi. Ya da karşısındaki manyak hala hareket edecek güçte işini son bir darbe ile bitirirdi. Katile baktı, onun durumu da kendinden daha iç açıcı değildi. Daha şimdiden sol kolu tam bir kan sütunuydu. Yaslandığı masadan hala ayrılamamıştı ve dizleri gittikçe bükülüyordu. Her an yere yuvarlanabilirdi. Ulan manyak ergeli, yoksa karımı da mı kanına emdin? Katil ıstıraplı yüzünü ekşitti. Tadına baktım ama sonra tükürdüm. Hiç hoşlanmadım. Samim'in içini yeni bir hırs dalgası kapladı. İçine düştüğü durumu lanet okudu. Ah, biraz daha genç ve güçlü olsaydım bu manyağın kulaklarından duvara çivilerdim diye hayıflandı. Fakat hiç şansı yoktu. Hızla takattan kesiliyordu. İçindeki nefret şimdi biraz da meraka dönüşmüştü. Karşısındaki yaratık nasıl bir insandı? Kedileri olan nefretinden sahiplerini de öldürecek raddede hırs duyan bu öcün kökeninde ne olabilirdi? Başına gelen bu beladan önceki olayları gazetelerden okurken hep düşündüğünü hatırladı. Neden öldürüyorsun diye mırıldandı. Aslında soruyu tam açıklığıyla soramadığının farkındaydı. Ama dili ağırlaşmış, beyninde şekillenen soruyu netlik kazandıracak vurgulamayı tam yapamamıştı. Kelimeleri bulup seçmekte zorlanıyordu. Katilin sırıttığını gördü. Merak mı ettin? Samim ancak başını sallayabildi. Anlatsam da anlamazsın bok çuvalı. Baksana geberiyorsun. Yine de dene bir kere. Katil böyle meraklı bir kurbanla ilk defa karşılaşıyordu. Aslında kendisinin başarısızlığıydı. Şimdiye kadar hiçbir kurbanı konuşma şansına erişememişti. Onları bir soğukta öldürmüştü. Oysa bu defa kendisi de ağır bir şekilde yaralanmıştı. O kahrolası mantığı duygularıyla mücadele halindeydi. Yapılacak en akıllıca iş henüz kaçma şansı varken bir an önce buradan uzaklaşmak olduğunu da bilincindeydi. Halbuki o burada oyalanıp anlamsız bir muhabbete girişmişti. Tabii biraz da kurbanına son darbeyi indirecek ve evden kaçacak gücü kendinde bulamamasındandı. Canı o sırada bir sigara tüttürmeyi çok çekmişti. Sigaran var mı diye sordu. Masanın üzerinde bir paket olmalı. Katil başını çevirip birbirine girmiş tabakları, devrilmiş bardaklara baktı. Sürahi devrilmiş, örtü su içinde kalmıştı. Sonunda paketi gördü. Sağlam koluyla uzanıp paketi aldı ama o kadarcık kımıldaması bile başını döndürmüştü. Güçlükle paketten bir sigara çekti. ''Yakacağın yok mu?'' diye mırıldandı. ''Orada bir de çakmak olmalı.'' Katil çakmağı arada bulamadı. Başı dönüyor, kusmak istiyordu. ''Yok, burada göremiyorum. Paketin yanında olmalı. Belki yere düşmüştür.'' Katil ağzında henüz yakamadığı sigara öylece kaldı. Fazla hareket etmeye gelemiyordu. Her kımıldayışında durumunun daha da kötüye gittiğini anlamıştı. Çakmağı buldu, nihayet sigarasını yaktı ama aynı anda şiddetli bir öksürük aldı katili. Daha içine çektiği ilk dumanla beraber ciğerleri yanmaya başlamıştı. Masaya tutundu. Ayağıyla hafifçe kısa bir zaman önce Nihal'in oturduğu iskemleyi çekerek üzerine çöktü. Oturmak başının dönmesini durdurmamıştı ama biraz rahatlatmıştı. Oluk gibi kanayan yaralı kolu sanki protezmiş gibi kımıldamadan yanından sarkıyordu. Dudakların arasında galiz bir küfür savurdu. Sonra yerde yatan Samim'e baktı yeniden. Olanları kabullenemiyordu bir türlü. Ulan bok çuvalı diye hırıldadı. Bu işi nasıl başardın? Nasıl bıçakladın beni? Samim yattığı yerden sırıttı. Bu kez kaçamayacaksın manyak. Burada geberip gideceksin. Sonun geldi artık. Yanılıyorsun. Beni bıçakladın ama kazanan yine benim. Az sonra kalkıp seni geberteceğim. O geveze dilini koparacağım. Hançerimi pis şişko göbeğine daldırıp bir baştan öbür başa kadar keseceğim. Giderken kapıyı açık bırakacağım ve o mundar kediler gelip bağırsaklarını çiğ çiğ yiyecekler. Sırıtıyordu katil. Samim ürperdi. Manyak haklı olabilirdi. Bilinci gittikçe zayıflıyordu. Zaten. Ve adamın son söylediklerini anlamakta zorlanmıştı. Boşlukta uçuyor gibiydi. gövdesinin ne durumda olduğunu, oturduğunu mu yoksa yattığını mı, yüzüstü mü, sırtüstü mü olduğunu bilmediği bir boşlukta ağırlıksızdı sanki. Koku ve tat duygusu da yoktu. Hiçbir şey duymuyordu. Omuzundaki kahredici bıçak yarasının acısını da. Ne sıcağı, ne soğuğu, ne de ağırlığı hissedebiliyordu. Dünyası kararmaya başlamıştı. Gözlerinin önünü boğuk bir sis tabakası kaplamıştı şimdi. Yer ve zaman kavramını da yitirmişti. Kendisinden geçmek üzereydi. Görebildiği tek şey evrenin sonsuzluğunda kadar uzanan karanlıktı. Sıcacık yuvasında maç seyrettiği odasından çok uzaklaşmıştı. Katili göremiyordu artık. Sadece içinde bulunduğu boşlukta bir ayak sesi duydu. Bir de tam kalp hizasında yağlı etlerine delen soğuk bir metalin canını yakan acısını. Dudakları arasından boğuk bir inilti çıktı. Bu Samim Vardar'ın son nefesi olmuştu. Ayırım sonu sayfa 30. 230.